A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Sedat Altan'la birlikte bugünkü konuğumuz Türk sinemasının ünlü yönetmeni, yapımcı ve senarist Sayın Mesut Uçakan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Hamdolsun.
Maşallah iyi gördüm sizi.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi siz hem üniversitede sinemacılığın eğitimini de aldınız, değil mi? Ondan sonra biraz bahseder misiniz bize? Nasıl geçti pratiğe sinema?
Ben Kırıkkale İmam Hatip Okulu mezunuyum. O dönemlerde kafamızda hep büyük bir sanatçı olmak tutkusu vardı, heyecanı vardı. Ve birinci planda da şiir ve roman yazar olmak. O konuda çok ciddi güzel çalışmalarımız oldu o dönemde. İstanbul'a okumaya geldiğimizde ki İstanbul'a gelmek bilinçli bir tercihti. Sanat ortamına girmek ve küçüklük kavramıyla büyük adam olmak çerçevesinde. Ama İstanbul'a gelince de Milli Türk Talebe Birliği sinema kulübündeki arkadaşlarla karşılaştım. Sinema önüme çıktı ama gene geçmiş dönemlerde sinemayla uğraşmak, senaryo yazmak, yönetmen olmak gibi düşünceler de gelip geçiyordu o dönemlerde. Hatta Kazıklı Boyo'da diye bir senaryo bile yazdım hatırlıyorum orta öğretim döneminde. Bu sinema kulübündeki arkadaşlarla, rahmet Yücel Çakmak da aralarındaydı. Çok mükemmel, çok güzel bir ortam oluştu ve biz Türk sinemasında yıllarca kendi inancımıza aykırı, inancımıza ters düşen yapımlar yapıldığını ve inancımızı ciddi manada seslendiren hiçbir yapım olmadığını gördük. Rahmetli Yücel Çakmaklı bir Birleşen Yollar'la çıkış yapmıştı. Ondan sonra da bir iki film çekmişti oğlum Osman falan gibi ama yani senede çekilen 300-400 filmin hiç dinle alakası olmadığı gibi dine de küfreden, İmam Hatip'i aslında dini kötüleyen, karikatüz eden, çağ dışı, yobaz, mürteci olarak takdim eden bir sürü filmler vardı. Biz dedik yönetmen olacağız. Önce sinema yazarlığı ile başladık. Sonra işte Veci Aslanlı, piyasada çalışmalar arkasında bir film çekmeleri beraberinde getirdi. Ve ben onu söylüyorum. Yani bu da bir anlamda şiir yazmak denebilir. Çünkü şiir malum her yerde karşınıza çıkabilen bir duyguyu içinde taşır. Sadece kalemle yazılmaz. Kamerayla da şiir yazılır ve biz o şiiri hala o şiirin Mısra-i Berceste'sini oluşturma çabası içerisinde yürüyoruz bakalım.
Mesut abi ilk filmlerinize baktığımızda daha sonraki filmlerle herhalde biraz tarz olarak yapı olarak farklı duruyor ama o ilk filmlerde ki atmosferle yani mesela ilk film çok önemlidir bir yönetmen için herhalde.
Şöyle söyleyelim. Biz sinema kulübüne geldiğimiz zaman şüphesiz kendi değerlerine sahip bir neslin parçasıydık. Bilinçli ya da yarı bilinçli kendi medeniyetini kurma çabası içerisinde olan bir nesildik biz. Orada çok daha bu heyecan, coşku arttı. Ve söylemlerimiz de daha da giderek o yönde sertleşti. Yani o dönemde Müslüman gözüken birini hele sanat camiasında hemen yobaz, çağ dışı diye damgalıyorlardı ve hemen torbaya atıyorlardı. Torbayı da savurup toplum dışına fırlatıyorlardı. Onu göz alarak biz çıktık. Onun dönemden sonra fikir planında değerlendirmeyi bir fikir olarak bir de estetik şeklinde yapmak istiyorum. Fikir planında elbette bizim kendimizi okumada, hayatı okumada çok büyük değişimlerimiz oldu. Bilhassa varlık yokluk sorgulamaları, metafizik sancılar, hayat nedir, ben kimim, imtihan ne demek gibi şeyler noktasında İlmi Ledün dediğimiz o İslam'ın öbür kanadına da kaymak ve onu gerçekten çok büyük alimlerimizin kitaplarına dalarak hakikati doğru bir yolculuk oluştu. Bunu uzun uzun anlatmak mümkün, yemiyorum ben, ama neticede bizim inancımıza sahiplenme misyonumuz değişmedi. Çerçevemiz değişmedi dış planda baktığınız zaman. Ama estetik olarak baktığınızda o dönemde doğru dürüst sinema kursları bile yoktu yani. Sinema okulu hiç yoktu. Bizim okuduğumuz gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksekokulu sinema televizyon bölümü idi. Ama o kitabı toplasanız bütün 4 yıl boyunca sinema televizyon konusunda gösterecek bilgileri toplasanız yani ciddi manada 40-50 sayfayı geçmez. Yani sinema kuramı söz konusu değildi. Biz kendimizi hem fikir olarak hem estetik olarak pratikte geliştirmeye çalıştık. Sinema kulübünde açık oturumlar, seminerler, gösteriler yaptık, tartışmalar yaptık, sinema yazıları yazdık, sinema yazılarını takip ettik, dergileri takip ettik. Hatta benim 23-24 yaşındaydı zannediyorum. 23 yaşında yayınlanmış bir kitabım var. Türk sinemasında ideoloji. O kitap o dönemde ideolojik bakımdan Türk sinemasında sinemasını inceleyen ama ciddi dipnotlarla inceleyen, büyük bir araştırmayla inceleyen tek kitaptır ve hala onun üzerine o konuda herhangi bir kitap oluşturma cesaretini hiçbir sinema yazarı gösterememiştir. Farklı bir şey. O kitabı geçenlerde Film Arası dergisi tekrar ikinci baskısını yaptı. Aradan geçen zamanı benimle söyleşilerle doldurarak, çünkü ben bile kenara çekilip de o 76'da yayınlanmıştı. 76'dan bu yana ki Türk sineması ideoloji yeniden yazayım desem yazamam. Çok büyük şey gerekiyor. Böyle çalışmalarla ne yaptık biz? Sinemayı doğru okumaya çaba gösterdik. Ama şunun için anlatıyorum. Ciddi bir teknik ve estetik donanımla film yapar hale gelmiş değiliz. Beş paramız yokken film çekmeye çalıştık. Para bulmaktı. Şuydu buydu derken bütün zamanımızı aldı. İlk çektiğimiz film gene ben üniversitede iken çektim. Şimdiki gençlere söylüyorum, ben üniversitedeyken, daha 24 yaşındayken 35 milimetrelik negatiflerle sinema filmi çektim. Ve de bu Ultra Star Müjde Arı oynattım dediğimi şok halde oldu. Nasıl oluyor diye bir şaşırıyorlar. Ama biz bunu yaptık. Ve beş paramız yokken yaptık. Ayrı bir macera. Beş paramız gerçekten yoktu. Benim yoktu be. Ben şeyle geçiniyordum. Üniversitede bursla geçiniyorum. Devletin verdiği bursla. Biraz da böyle arada daha önce helva satardım. İzbe kahve köşelerinde. Ayakta durmaya çalışırdım. Nasıl oldu derseniz, bu keramet çapında bir olay. Elbet keramet değil ama ayrı bir macera, izah ederim. Onu çektik. Ondan sonra da Rahmet ve Gazap diye Cüneyt Arkın'la arkasından film çektik. Ama bunlar benim ilk filmlerim, ilk karın ağrısı. Ama ciddi baktığın zaman karnımı yine ağrıtan çalışmalar, çok amatör çalışmalar ve dönüp seyretmiyorum ve piyasaya da vermiyorum o filmleri. Bana çok amatör geliyor çünkü. Yani sahne sahne güzel ama bütün olarak iyi görmediğim filmler. Tabii bizim dilimiz, anlatımımız giderek oturmaya başladı. Ve dönüp baktığım zaman bunca sinema serüvenimde hakikaten toplumu yoğuran, gençliği yoğuran, etkileyen, Türkiye'nin gündemine oturmuş, ya bugün 3-4 neslin hafızasında yer alan 3-5 film çekmişim. Hamdolsun diyorum.
Ödüllü filmler hem de. Hatta hafızalarda duran filmler yani bunlar.
Hatta bir söyleşimde şunu söyledim, manşet yapmışlar. Bir Kelebekler Sonsuz Uçar filminin çekmiş olmanın şerefi bile bana yeter dedim ömrümde. O filme bir hatırlarsanız TRT'ye Kanunur'daki Adam diye Türk sinemasının ilk bilim kurgu çalışmasını biz yaptık. Televizyon Kanunur'daki Adam beyin naklini anlatıyordu. 1986'da.
Evet, ben liseli yıllardan çok iyi hatırlıyorum. Pazar geceleri oynuyordu yanılmıyorsam.
Herhalde o gün artık şey yapamıyorum. Ve ondan sonra Türk sinemasının o koyu sansür döneminde ilk defa yargıyı yargılayan, yargıçları yargılayan, en ağır cümlelerle yargılayan Reis Bey filmini biz yaptık hamdolsun. Hala büyük bir heyecanla, coşkuyla seyrediliyor Necip Fazıl Kısakürek'in meşhur eserinden uyarlamıştık. Sonraları işte ben sinemadan kopmalar yaşadım. 8 yıl, 10 yıl tekrar geldim, tekrar gittim falan derken toplum değişti. Ben son tekrar sinemaya döndüğümde Anniye de Leyla, Anka Kuşu diye filmler çektim 2006-2007'de. Ama toplumu gördüm, korkunç değişmiş. O değişimi ben algılayamamıştım.
Şimdi siz kitaptan bahsettiniz. Ben orada takıldım çünkü hakikaten ideolojik filmler çok fazlaydı. Hafızalarda yer eden mesela Yılmaz Güney'in arkadaş filmi vardı. Sedat daha iyi bilir onu. Açık sol Marksist propagandanın açıkça yapıldığı, tabii kendilerince karşıtı olduğu ideolojileri yerel şeyler, hani o ayrı, o hepsinin ideolojilerinin şeyi var ama hakikaten ekranda onu propagandist yöntemle anlatan filmler vardır. Yani o sizin
de,
ideolojik...
En önemlisi, siz de bahsettiniz Mesut abi ondan, açık bir sol şeyi var, hegemonyası vardı yani. Hala da zaten değişmedi de o çok. Siz ilk başladığınızda, yani çünkü kişiliğiniz biliniyor, zaten kitabı da o yıllarda yazmışsınız, ideolojinin sinema etkisini. Nasıl bir tepki gördünüz? Yani engellemelerle karşılaştınız mı? Biz çünkü birçok yani yönetmen, yapımcı ya da oyuncu milli muhafazakar görüşlere sahip kardeşimizden, ağabeyimizden duyduğumuz her yerde bir hem baskı hem engelleme, yeri geldiğinde artık yani iftiraya varan şeyler oluyordu onlara karşı.
Şimdi kabul etmek gerekir ki sektör hegemonya olarak bu toplumun değerlerine, inançlarına bağlı bir kitleden oluşmuyor. Buna işte sol da diyebilirsiniz. Ama dini hassasiyet olmayan çevreler diye demek benim açımdan daha doğru. Din onların umurunda değil. Bir dünya kurmuşlar. Ama onların karşısına dini bir kimlikle çıktığınız zaman aileler resmi ideolojinin en önemli yansımaları bu çevredir hemen hemen. Çağdaş, batıcı bir yaşama biçimi diye şekillendikleri hayatlarıyla dini kimlikli olanları daima dışlarlar, horlarlar. İşlerinde çok iyi olanlar da vardır. Temeli sağlam olanlar da vardır ama onlar da bir sektörde var olabilmek için onlara araziye uyarlar. Yani çok yaşadım bunu ben o dönemlerde. Örnekler vererek anlatabilirim. Şu oyuncuyla konuştuğumuzda şöyleydi falan filan gibi ama gerek yok. Şimdi bu çevrelerin içerisine girip de inancınızı seslendirmeye kalkıştığınız zaman haliyle bir kimlik ortaya koyuyorsunuz. O kimlik de onların dışladığı bir kimlikse, hayatlarını eleştiri getiren, hoşlanmadıkları bir kimlikse zorlanıyorsunuz. Hele bu kimliği de biraz siyasal arka planla örtüştürdükleri zaman bazı filmlerinde mesela bazı oyuncular oynamazlar hala da. Bir Tarık Akan'ı oynatmak mümkün değildir. Anlatabiliyor muyum? Onun gibi bazı isimler var haliyle. Nitekim Kelebekler Sonsuz'a Uçar'da Uçar önce Halil Ergün'e teklif etmiştik. Yılmaz Zafer'e değil de. Okudu. Ya bunda oynamaya ben cesaret edemem demiş. Şeylerde reddetti. Yılmaz Zafer sosyal demokrat ve solcu biriydi. Ben oyum CHP diye ilanlar veren biriydi. O oynadı. Böyle kişiler de var. Ben sanatçıyım Allah diye. Allah. Ama zamanla oynadığına pişman oldu. Davranışlarından gördüm ben. Eskilipte.
Evet o Mecburen çok baskı da oldu. Mesela Minyeli Abdullah'ta bu Berhan Şimşek'e de olmuştu. Daha sonradan yani önce filmi sahipleniyordu. Daha sonra pişmanlığını açıkladı. Yok dedi, böyle dedi, şöyle dedi. Yani oynadığına gerçekten de bir nevi pişman etmiş oldular gibi değil mi Mesut abi?
Yani Halil Ergün oynamadığına üzüldü. Atıf Hoca da film başarılı çıkınca ama dediğiniz doğru. Berhan mesela Minyeli Abdullah filminde oynadığı zaman hemen piyasa onu damgalıyor. Dinci, yobaz falan diye. Ondan korkuyor. Kendisi öyle bir biri değil. Nihayet CHP milletvekili olmuş birisi. Ben öyle değilim diyebilmek için, ben çağdaş biriyim imajını oluşturabilmek için ondan sonra Berhan Şimşek'in çektiği film, Nil Abdullah'tan sonra çektiği film, aşkın kesişme noktası. Orada öyle bir sahne var ki, bir gölden yıkanıyor, çıkıyor. Yani yüzüyor, çıkıyor. Üzerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey, bir çaput dahi yok. O onu da rahatlıkla sahne olarak görüntü olarak çektirdiği vakit işte ben onlardan değilim havası kendiliğine çıkmış oluyor. Onlara kendini teslim ettirebilmek için o tür zihniyete pek çok arkadaşımız milli muhafazakar kimliğe sahip olduğu halde bu tür konularda hiç kendine bir şey sansür getirmemiştir. Kendini disipline etmemiştir, düzenlememiştir. Her türlü seçme sahnelerini rahatlıkla pek çok filmde anlatmıştır. Bizim Osman Sınar da onlardan birisi.
Aslında Mesut abi o dediğiniz konu çok önemli. Mesela o mahalle baskısı var. Aslında aydınlarımızda da, sanatçılarımızda da, yönetmenlerimizde de bir hamiyetperver bir yapı var ama öyle bir zincirleme, kitleme olmuş ki dediğiniz gibi özel sohbetlerde bunu size belirtebiliyorlar. Ama toplum önüne geldiklerinde çok farklı bir portre olabiliyor. Mesela ben Hasan Kaçan'ın da hikayesini dinlediğimde o malumunuz akademi yıllarından, hocamızın da akademide okuduğu yıllardan konuştuğu Darwinist sosyalist yapıda bir insandı. Fakat daha sonradan Allah hidayet vermiş maşallah. Namaza başlamış ama çalıştığı mizah dergisi de uzun süre bunu gizli gizli yürütmüş. Hatta o dönem rahmetli Tekin Aral'la bunu şey yaptığında aman demiş hiç dillendirme. Yani ben seni de yani şey yapamam, koruyamam, kollayamam. Bir nevi hani İsmet İnönü'nün sizi ben de kurtaramam lafı vardır meşhur biliyorsunuz. Daha sonrasında namaz kıldığını söylediğinde yani hemen dergi ve çevreden bir nevi aforoz ediliyor. Uzun bir süre hatta maddi sıkıntılar da yaşamış. Ama daha sonrasında inşallah Cenab-ı Allah ona bir kapı açmış, güzel gelişmeler olmuş. Yani bu aslında korkunç bir şey. Çünkü bu çevrenin de ideolojisini yönlendiren şahin isimlere baktığınızda ki bunlar azınlık, karşı tarafı antidemokratik olmakla suçluyor. Kendilerini böyle demokrasinin, çağdaşlığın, değil mi böyle ılımlı görüşün, olumlu görüşün hamileri olarak görüyorlar ama bu çok değişik bir çelişki olmuyor mu yani?
Dediğiniz türde çok örnekler var benim hayatımda da. Mesela İrfan Tözüm diye bir yönetmen arkadaş vardı. Bilinen solculardandı yani. Entelektüeli bir tarafı vardı. Onunla buluşurduk, konuşurduk, sohbet ederdik falan. Gayet iyi bir muhabbet vardı. Bir gün bir kokteyldi. Daha çok da o bir sinema kokteyli. Nihayet genel hazır olanlar malum kişiler olduğu için. Onlar yanında böyle merhabalaştı. Ne kadar soğuk. Neredeyse ben seni tanımıyorum. Havalarına girdi, gürdüm. Yani orada hemen damgalanmaktan korktuğu bir kişilik kaybı tabii yani keza meşhur bizim Atilla Dorsay Kelebekler Sonsuz Uçar'la alakalı bir yazı yazdı. Ooo bu güzelmiş dedi. Mesut nasıl böyle filmler çeker dedi. Beni çünkü hiç film çekemezdi. Onu açıklamayayım. Geçmişte kaynaklanan bir sebepten dolayı. Hep böyle kötülerdi yani. Ama Atıf Hoca'nın şeyi karşısında böyle müspet şeyler yazdı. Filmin de galasını yapacaktık Çırağan Sarayı'nda. Dedim ki gel konuş. Telefonla aradım. Ooo ama dedi, nasıl konuşurum dedi. Ben orada dedi. Yazılar yazmıştım dedim. Ama ben eleştirdim de aynı zamanda dedi. Tamam gel eleştir dedim yani. Sorun değil ki. Çık bizim için mesele değil. Övdüğe çağırmıyorum dedim yani. Yok dedi ben nasıl kendi insanıma bunu, kendi çevreme bunu anlatabilirim dedi. Mesut Çakan'ın galasında konuşma olayını çevresine nasıl anlatabilirim diyerek sergilediği olayda çok bariz şekilde büyük bir mahalle baskısı var. Dediğiniz doğru bir şey. Yani bu mahalle baskısı onlarda çok şey ama bu öyle bir çevre ki yani o çevre hiçbir şeyi gerçek manada sorgulamayan bir zeminde yürüyor. Ben az önce bir varlık yokluk meselesinden bahsettim. Her kişi, yani Mesutsam Mesut ne demek, ben kimim, insan ne demek, hayat ne demek diye, sanat ne demek, bu niye var gibi böyle bir sanatçının kendi temel sorularıyla başlaması lazım. Ama bu çevrelerde bir şey tutturmuşlar. Olduğu gibi dünyevi, seküler bir hayat tarzında kim ne kadar çok var olup tırmanabilirse ki birbirlerine acımadan üzerlerine basarak da tırmanma çabaları var. Götürmeye çalışıyorlar. Böyle bir mantık içerisinde bütün kelime ve kavramlar kendi çıkarlarına göre değişiyor. Yani en yakın arkadaşının çıkarına ters düştüğü vakit az önce sözün ettiğimiz gibi başka türlü itham edebiliyor. Şey yapabiliyor. Bu yüzden bunların ölçüleri, temel ölçüleri sağlam değil ki kalkıp da ben bu taraflarına bakıp da niye böyle yapıyorlar diyeyim. Benim kendi lügatimde, literatürümde bunlar zaten mesuliyet hissini yaratıcıya karşı gündemden çıkarmalarıyla vahiy kültürünü değil de çarpık bir batı kültürünü hayatlarına hakim kılmalarıyla zaten benim için devre dışı. Anlatabiliyor muyum? Her şeyleri çarpık ve kendilerini de bu tür dediğiniz kavramlarla izah ederek meşru göstermeye çalışıyorlar. Sanatı güya onlar biliyor. Öyle bir toplum algısı oluşturuyorlar ki. Onlar işte insan haklarını en çok onlar savunuyor. Özgürlüğü onlar savunuyor. Ama maalesef bütün bu kelime ve kavramlar bugün olduğu gibi emperyalist çevrelerin ayak oyunları içerisinde yoğrulmuş, anlamını değiştirmiş bir şekilde. Bu ne demek? Bugün özgürlüğü, özgürlük istiyoruz diye katlediyorlar. Özgürlüğü katledenler özgürlük maskesiyle çıkıyorlar. Adaleti katledenler adalet maskesiyle çıkıyorlar. Sanatı katledenler sanat maskesiyle çıkıyorlar. Nasıl şimdi onlara bir şey söyleyebilirsiniz yani? Biliyor muyum?
Mesut abi şimdi bir de yani tabii siz çok daha iyi değerlendireceksinizdir. Tabii sanatçılarımızın özellikle sinemadaki çoğunu tenzih ederiz. Mutlaka çok kabiliyetli insanlar var. Çok güzel eserler de arada konmuş ama. Şimdi mesela bir Avrupa sineması da Amerikan sineması da bir fikir üzerine bir ideoloji üzerine hareket ediyor ama baktığınız zaman belki hani kurgu senaryo bile olsa bir olayı yani artıyı eksi yapsa yani eksi artı yapsa bile bir oyunculuk var. Bir görsel anlatım var. Bir yani orada bir nevi bir yaratılışçılık var. Ama biz bunu kendi sanatımıza baktığımızda heykel olsun, resim olsun, sinema olsun onu da göremiyoruz yani. Hatta bazen yani öyle mühim şahısların, mühim sanatçıların filmleri oluyor ki gerçekten belki hani bir ilkokul lise müsameresi bile yani çok daha gerçekçi, çok daha zengin bir anlatım olur. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bu eksiklik nereden kaynaklanıyor?
Ben buna katılmıyorum. Ya sinemaya, televizyonu, hatta televizyon neyse de sinemaya daha yakın incelediğinizde bilakis tam tersi olduğunu görürsünüz. Dünya sineması iki kulvarda akar. Bir festivallik film dediğimiz, festival pazarlarını dikkate alan, entelektüel, sanatçı, estetiğe önem veren filmler. İkincisi de gişeye önem veren, ticari tabanı olan ve geniş kitlelere yaymak isteyen filmler. Bunların kodları ayrı. Birincisine Türkiye'de bağımsız sinema çalışmaları deniyor. Özgün sinema çalışmaları deniyor. Onlar seyirciye dikkat almazlar. Filmde olduğu gibi kendi şiirlerini yazmaya çalışırlar. Bir şairin kalem kullanma serbestliği içerisinde kamerasını kullanırlar. Ama gişeyi dikkate alanlar da o yoktur. Onun belli kodları vardır. Onları mecbursunuz filminizde oturtmaya. Aksi takdirde çöpe gider.
Daha çok Amerikan filminiz. Sineması mı böyle acaba? Mesela?
Ama kendi Türk filmlerinden hareketle konuşuyorum. Ama dünya sinemasında da bu böyle zaten. Yani gişeye dikkat aldığınız zaman o filmde mutlaka bir şiddet, gerilim oluşturmak zorundasınız. Seyirciyi koltuğa bağlıyorsunuz. Yoksa seyirci çok çabuk uçar gider. Seyirciyi ha ha ha ha ha ya güldüreceksiniz ya hüngür hüngür ağlatacaksınız. Seyirci bir duygusallık yaşayacak. Filmi tavsiye etmesi, gidebilmesi için. Bir de mesela bir Babam ve Oğlum filmi olmuştur. Hatırlarsınız.
Evet, çok etkili.
Oraya ben gidenleri hatırlıyorum. Ya çok acıklıymış, gel biraz ağlayalım ya falan diye gittiler yani. Veya çok böyle komik filmlere, ya gel biraz kafa dağıtalım, gülelim diye gidiyorlar. Yani bir fikir, fikre dönük, ideolojiye dönük bir filme gitme derdi kalktı toplumda. Yok öyle bir şey. Artık bugün en dindarı da kozmopolitleşti. En Marksisti de kozmopolitleşti maalesef. Bizim filmlerimiz hasret dekorları kırardı. Yalnız Değilsiniz filmi, başörtüsünü anlatan filmimiz Türkiye'nin gündemine oturdu. Atıf Hoca bilmem ne falan filan. Ama şimdi geçen işte 2006'da yaptığımızı söylediğimiz film 50 bin kişi seyretmedi.
Şimdi dizilerde ağırlıklı var.
Herhalde diziler yani mi biraz bunu etkiliyor biraz da çünkü...
Yok, diziler ayrı bir şey ama diziler son dönemlerde öne çıktı tabii. Tüm dünyada, hatta dünyada en çok satılan ikinci ülkeyiz dizisi, dizi sektörü bakımından. Dizi mantığı da İşte ticari sinema mantığına biraz eşdeğerdir. O anda seyircinin nabzını, ilgisini çekebilecek bir formül, bir denklem kurabilirsen o dizi tutuyor. Kuramazsan yatıyor. Bu yüzden ama bağımsız sinema çalışmalarında gerçekten Türk sineması çok özgün, çok başarılı eserler verdi. Çok da büyük ödüller aldı yani. Öyle veya böyle dünya sinemasında. Hala da o konuda çok orijinal çalışma yapan arkadaşlarımız var. Ticari sinema diye sınıflandıracağımız diğer kategoride de hakikaten oyuncu olarak yani reji olarak dünya çapında kabiliyetler olduğuna ben inanıyorum yani. Ama dünya pazarına çıkmak ayrı bir denklem. Yani ayrı bir sektör, ayrı bir pazarlama. Orada uluslararası yüzlerle hareket etmek lazım. Bugün Al Pacino'yu getirin oynatın satabiliyorsunuz. Bir de Warner Bros, VIP, Metro Golden Mayer gibi uluslararası pazar amacılar senin filmini aldı mı oh Allah vergi. Türkiye o sıçramayı yapacak ileride. Büyük devlet olmasına paralel. Çünkü Türkiye iktidarda olan arkadaşlarımızın işe başladığı tarihten önceki dönemi buram buram yaşadığımız için üçüncü dünya ülkesi hüviyetindeydi yani. Ama şimdi bir dünya vizyonu var. Dünya imajı var. Artık her projeyi dünya ölçeğinde düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden biz 300-500 bin dolarlık filmler çekemezdik. Onu bile para bulmakta zorlanırdık. Ama şimdi 20-30 milyon, 40 milyon dolarlık filmler üzerinde yürümemiz lazım. Öyle teşebbüsler, projeler var.
Umarız inşallah önü açık olur.
Evet. Yani sanata gittikçe önem vermemiz lazım ve veriyor olmamız da iyi. Çünkü yani geçmişte şimdi hani diyoruz ya, niye hani sol görüşlü olanların veya sosyal demokrat olanların hani sanata sahiplenmesi veya bunu eleştirirken aslında geçmişimizde bizim bazı sanat dallarından kopuşumuz, yani aslında her görüşün bir taassubu var. Mesela biz de hani sol Marksist görüş diyoruz, herkes özgür istediği düşünmekte, ama orada daha taassuplu davrananları, katı davrananları, hani kapatanları kendine, insanları açmayanları ve taassuplu davrananları davranış olarak eleştirirken, aynı şeyi geçmişte bizim değerlerimize bağlı olan kişilerin de, yani geçmişte kişilerin de aynı taassubu göstermesinden kaynaklanan bizim dönemimize gelen bir eksiklik var. Sanat da bunlardan biri. Mesela resim, eskiden hat sanatı gelişmiş, mimari gelişmiş ama resimde eksiklik vardı, heykelde eksiklik vardı. O bir inancın taassuplu yönünden kaynaklanıyordu. O yüzden belki biz biraz arkada kaldık sanat konusunda. Şimdi onun şu anda ilerliyor olması birçok alanda gayet güzel. Yani daha özgürlükçü düşünmek, daha şeyi düşünmek adına, sanat adına da bu anlamda iyi. Yani o tutuculuktan vazgeçilmesi aslında o şeyleri de birbirine yaklaştıracaktır. Yani insanların da hani katı ideolojik bakışlardan ziyade daha insani, daha vicdani, hani toplum dokusunu birbirine bağlayan insanların, mesela ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı var. O ideolojiler üzerinden yüründüğünde bu sefer hep ayrılık, hep bir ayrışma söz konusu oluyor. Halbuki biz mesela toplum olarak, millet olarak, şu anda ülke olarak da mesela bir terör belasından, değil mi? Eskiden savaştı, şimdi terör bir devi. Burada toplumun kenetlenmesi gerekiyor. İdeolojik ayrışmalar yerine birçok şeyde birlik sağlanması için, insanların birbirine sevgiyle, anlayışla, hoşgörüyle, karşılıklı o diyalogla bakması için tabii sanat da bir faktör. Orada da bir yakınlaşmayla, bir şeyle bu sağlanabilir.
Ya şöyle, sanat gönlü hitap ediyor. Eğer toplumda bir sıcaklık oluşacaksa, bir birliktelik oluşacaksa, gene bunun en iyi yolu sanattır. Sanat dilidir, gönül dilidir yani. Ama siz beyinde kalırsanız, mantıkta kalırsanız, siyaset, sadece siyasette kalırsanız, orada taş sopa vardır, kılıçlar vardır, bombalar vardır, inkarlar vardır, küfürler vardır, nefretler vardır yani. Şimdi sanatla o dilini kullanmak lazım. Sizin söylediğiniz bazı taassuplardan dolayı sanat yapamamak esprisi, inancı adına sanat yapmaya kalkan gençlerin çektiği bir sıkıntı. Bizim gibi gençliğimize geldiğimizde sinema yaparken ne bu ya, ne haramla uğraşıyorsunuz diyenler vardı. Tiyatro yaparken tiyatro mu, pavyon eğlencesi diyenler vardı. Ve bizi günaha girmek şeklinde algılayanlar vardı. Hala da toplumun çok kapalı belli kesimlerinde biz uçurumun kenarında görenler var yani. Bunlar o sektörde oyun oynuyorlar diyenler var. Tabii ki o dönemi artık bu kitle aştı. Önemli ölçüde aştı. Çünkü bir sürü televizyon kanalları kurdular. Her türlü orada serbestliği de yapan filmler çektiler yani. Hatta en kapalı, en koyu, en muhafazakar televizyon kanallarında bile Hülya Avşar'ın mayolu reklamları şıkır şıkır oynadı yani. Ki biz o televizyon kanalları kurulurken bu endişeyi taşıyan bir nesil olarak, ya nasıl olur? Mesela ilk Kanal 7 kurulmadan önce bana teklif ettiler, gel kur diye. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nda böyle bir kanal kuruyoruz diye. Ama ben tabii ki reddettim. Ben bir sanatçıyım dedim. Yani o ayrı bir denklem. Kalan yöneticiliği ayrı bir şey. Benim vasfıma uymuyor ama dedim. O durumlarda çok büyük sorunlar vardı. Düşündürdük ki bir haber spikeri nasıl olacak? Başta açması mı lazım, kapaması mı lazım? bu dönemde. Açsa günah, kapatsa toplumda dışlanacak, kollanacak falan gibi tartışmalar olduğu bir dönemdeyim. Şimdi Allah versin. Yani en güzel genç kızlar en şık makyajlarıyla en farklı şekilde o kanallarda azendam ediyorlar. Bu endişeler o dönemde vardı. Onlara mahsus bir hal. Fakat biz demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Demokrasi bu açıdan güzel. Ha, benim inancım içerisinde demokrasinin var mı yok mu ayrı bir mesele. Bunu kendime mahsus olarak İslam'ın, inancımın getirdiği bir yönetim biçimi vardır yani. Hukuk anlayışı vardır. Onu ayrı bir şey. Bana mahsustur ve ben onunla ilgili bir dünya kurmak üzere sanatımda mücadele edebilirim. Ama toplum hepsi benimle aynı düşüncede örtüşen kitle değil. Bana çok zıt, çok aykırı ya da kısmen aykırı bir kitle var. Onlarla bu vatanı paylaşıyoruz. O zaman demokratik bir ortamda oturup ne yapabiliriz? Güzel bir birliktelik, dostluk, arkadaşlık oluşturabiliriz. İslam'da bu da var zaten. Anlatabiliyor muyum? Kendine leküm diyenüküm veliye din. Bunun için benim dinimi inkar etmem, dinimde yamulmam gerekmiyor. Yamulma dininden ama onlarla arkadaş olmanda da bir iş yapmanda bir beis yok. Ha bu dostluk, işte demokratik dostluğu, vatandaşlığı en iyi oluşturacak, kaynaştıracak olan sanattır işte. Ve ona da her zaman ihtiyacımız var. Hele bu dönemde çok daha ihtiyacımız var. Fakat bu dönemde artık dengeler öyle bir sarsılmış ki kişiler ve kurumlar travma halinde. Kişinin travma noktasıyla normal hali farklıdır. Ölçüler de farklıdır. Ölçüler de farklıdır. Şu andaki toplum yapısı yani tarihte birçok acılar yaşadık. Çok savaşlar gördük. Toplum da ciddi manada var olabilmek için savaşıyor. Savaşırken millet zannediyor ki sadece 3-5 tane çete çıkmış. Bizim ordumuz, polisimiz o çeteye karşı savaşıyor. O çete işin görünen kısmı. Arkada bütün dünya üzerine geliyor. PKK'sıyla geliyor, paraleliyle geliyor, ondan sonra DAEŞ'iyle geliyor, hepsini geliyor. Dolayısıyla savaştığı kişi arka planda dikkatli bakanlar için yani Amerika'dır, İsrail'dir, İran'dır, Almanya'dır, Rusya'dır. Öyle bir uluslararası savaşın Türkiye'ye yansımaları. Onların elleri kollar. Ahtapot'un kolları bunlar. Asla ahtapotla savaşılıyor yani. Böyle bir konumda tabii sanat isteseler istemesek de en arka planda kalıyor. Sanat da böyle bir travmatik ortamda yöneticilerin ya da muhaliflerin çıkarlarına, siyasi çıkarlarına hizmet ettiği ölçüde anlam kazanıyor. Yani insanlar henüz mideden, ben bunu ekonomi diyorum, kafadan, ben buna siyaset diyorum, bu savaşlardan, bu kaygılardan arınıp da gönlüne gelebilmiş değil maalesef. Gönlün sesini de kimse duymuyor.
Hazır buraya gelmişken nokta, peki maddi manevi anlamda, teşvik anlamında ya da ne bileyim sanat okullarıyla farklı eğitimler konusunda nasıl görüyorsunuz devletimizin yapısını? Yani neler yapılmalı, ne eksikler görüyorsunuz biz de işin içinde olan bir büyüğümüz olarak?
Şimdi bizim gençliğimizde ilk sinema yaptığımız dönemlerde özellikle sinema üzerine kurulu hiçbir okul yoktu. Çeşitli fakültelerin sinema bölümleri vardı. Ama yeterli değildi. Çok bizzat birini ben sözünü ettim. Yaşadığım için söylüyorum. Ama şimdi birebir sinema eğitimi üzerine o okullar var. Bunlar tabii bir kazanım. Gene Batı kültüründen hareketle aldıkları bilgileri oturtmaya çalışıyorlar. Gençlerin beynine. Sinemanın kendi teknik evrensel tarafını vermeye çalışıyorlar. Burada çok milli bir duygu verildiği kanaatinde değilim ben. Ama en azından sinema dilini bilen az çok gençler yetiştiriyorlar ama sinemanın iki tür öğrenim biçimi vardır. Bir mektepli olmak, iki alaylı olmak eskilerin tabiriyle. Mektepli olmak yetmez. Gerekli, onsuz olmaz ama yetmez. Neden? Çünkü o teorik öğrenmedir. Teori pratiğe dönüştüğü zaman daima bambaşka hal alır. Sinema da pratikte öğrenilecek bir şeydir aslında. Bu yüzden alaylı olmak lazım eskilerin tabiriyle. Usta-çırak ilişkisiyle sinemada asistanlıktan, bilmem işte yönetimden, rejiden, sanattan, ışıktan, kameradan gelmek lazım. En ideali ikisini birden sentez edebilmektir. Çünkü geçmişte pratikten gelen yönetmenlerimiz, diyelim ki kameramanlarımız bakıyorsunuz ışıkçılık yapmış, ışıktan görüntüye gelmiş, kameramanlık yapmaya başlamış, ilkokul mezunu. Şimdi sanat üzerine bir şey konuşsan, estetik üzerine bir şey konuşsan, fikri derinliklerden söz etsen tın tın hiçbir şey bilmiyor adam. Kapasitesi müsait değil. Ama görüntü yönetmeni olmuş. Güzel de görüntüler çekiyor falan. Ama basbakalım görüntüler çekiyor. Yani anlamış ki o objeyi aydınlatıp arka tarafları karartmak lazım. Sinema dilinde. Sanatsal bir sinema dilinde. Arka tarafı simsiyah yapıyor. Obje bile zor görülüyor. Halbuki mesele o değil. Tek ışık kaynağına bağlı kalmaktır. Objelerin de seçilmesi, arka background'un da nispeten şıkır şıkır dört dörtlük fotoğraf gibi değil ama nispeten algı olarak göstermesi lazım. Çünkü tek ışık kaynağı vurduğu zaman arkadaki objeler de gözükür. Öyle değil mi? Kapkaranlık yok olmazlar ki. Böyle aptal uygulamalar yapıyorlar, şey yapıyorlar. Şimdi yani hem alaylı hem sanatçı olmak lazım. Sinema kursları var bir hayli. Yani oyunculuk üzerine var, yönetmenlik üzerine var, senaryo üzerine var. Ayrıca da geçen zaman içerisinde dışarı gidip, Amerika'ya gidip, Avrupa'ya gidip sinema eğitimi alan gençlerimiz var. Bizim gençliğimizde kıyaslanamayacak ölçüde uluslararası eğitim almış çevreler var ve 3D animasyon sektörü gelişiyor ki ciddi boyutlarda. Yani artık her filmde mutlaka siz bunları kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bazı filmlerimizde özel efektler gerekiyor. Üzerlerinde bir hayli çalıştığınız. Keza tarihi filmler çekiyorsunuz. Şimdi bugün diyelim ki 1900 yılına ait bir sahne çektiniz. Bir sokağa girdiniz. Türkiye'de o döneme mahsus, hazırlanmış hiçbir sokak yok. Ayasofya'nın arkasındaki sokağın dışında. Yok. Hangi sokağa girerseniz bugünkü İstanbul'un çoğunda bunun olması lazım. Aa diyorsunuz müthiş bakıyor burada öyle o döneme ait bir köşk var, bir ev var falan. Ama yerler, parke taşları asfaltlanmış. Duvarlarda yazılar, televizyon antenleri, elektrik direkleri mümkün değil. Çekmek de zorundasınız. Bunu bir Anadolu'nun bir köyüne gittiğiniz zaman da bu böyle. O zaman ne yapıyorsunuz? Çekiyorsunuz. Onu o şekilde. Ama kamerayı fix tutmak kaydıyla. Çekiyorsunuz, objeniz, sizin oyuncunuz orada yürüyerek geçiyor. Yani 1900 yılda yaşamış bir oyuncunun. Geçerken orada çanak antenler var. Orada elektrik direkleri var falan. Ona 3D animasyoncu arkadaşlara veriyorsunuz. Onları tek tek kare kare ayıklıyor.
Evet.
Kaldırıyor. Yani her çalışmada bu ihtiyacınız olan bir şey.
Hatta eskiden ben hatırlıyorum figüranlar ordusu kavramı vardı. Tarihi savaş filmlerinde şu kadar figüran kullandı. Şimdi yeni filmlerde onları da 3D ile herhalde kolayca değil mi Mesut abi hallediyor.
Stüdyoya yani sokuyorlar. İşte 40-50 kişi alıyorlar. Green Box yöntemiyle. Green Box önünde. Orada çeşitli aynı oyunculara değişik hareketler yaptırtıyorlar. Sonra işte bizim sahneyi çekmişiz. Büyük bir arazide at üzerinde komutan nutuk görüyor arkadaşlar. İşte şöyledir, vatan millet Sakarya, arkada 3-4'te askeri şey koymuşsunuz at üzerinde. İşte komutan falan, birkaç bekleyen asker. Oraya da 40 kişiyle çekmişsiniz. Arkaya stüdyoda çektiğiniz 30 kişinin değişik versiyonlu görüntülerini yerleştiriyorsunuz. Alıp alıp dokunak diye taşıyorsunuz orada. O karşısında on binlerce şey çıkıyor. Asker çıkıyor. Büyük bir imkan tabii yani.
Mesut abi, şimdi bu mektepli alaylı konusunda tabii orada ben de kafamda şey oturdu ama tabii konu biraz gelişti. Ben belgesellerinize gelmek istiyorum. Mesela ben sizin belgesellerinizin çoğunu izledim. Yani belgesel seven bir insanım. Çok beğenerek izledim. O belgesellere baktığımızda da onun herhalde bir sentezi var. Bir de çok kalbe bir hitap var yani. Güzel, çok kaliteli belgeseller. İlk kez belgesel yapma fikri nasıl oluştu ve belgesellerinizi de bilmeyen izleyicilerimiz için biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de yeni projeleriniz varsa bu konuda onu da almak isteriz sizden inşallah.
Özellikle Tuna Nehri ile ilgili.
Dramatik belgesel diyoruz biz. Belgesel de biraz farklı oluyor. Yani çeşitli malzemeleri bir araya getirip onu çekerek, kurgulayarak, seslendirerek belgesel yapanlar var. Ama bir sahneyi drama gibi canlandırarak, oyuncularla canlandırarak çektiğiniz pek çok sahneyi araya kattığınız belgeseller var. O tür belgeseller yapmaya daha teşneyiz tabii. İlk olarak o Ahmet Hamdi Tanpınar'ın belgeselini TRT için yapmıştık. Beşir Aybazoğlu'nun metnini yazdı. Sonra değişik çalışmalar geldi. İşte sizin seyrettim dediğiniz Gölcük belgeseli, depremi anlatan belgesel. Ondan sonra Gönül Dost'a Gider diye bir Allah dostunun Kayseri'deki bir Allah dostunun hayatını anlatan çok güzel bir belgeselimiz var. Sonrasında da 2010 Kültür Başkenti Ajansı'na yaptığımız Tuna Nehri Aksam diyor isimli belgeselimiz var. Tuna'nın çıktığı yerden battığı yere kadar çevresinde yer alan Osmanlı'ya ait şehirlerde şehrin şimdiki halini Osmanlı eserleri bakımından, Osmanlı'nın yansıması bakımından şimdiki halini anlatmaya çabalayan bir belgesel.
Ki görsel açıdan da çok zengindi yani, çok güzel,
evet,
bir belgesel.
Haliyle. Böyle belgeseller var. Yani arada mesela şey var, Mehmet Akif Ersoy belgeseli var. Kültür Bakanlığı'na yaptığımız. Artık sonra hatırlayamaz hale geliyorum.
Maşallah, bereketli bayağı şey olmuş. O özellikle Tuna'nın verdiği ruh şu anda bizim yani İslam ülkeleri olarak birbirinden ayrı düşmüş kardeşler gibi değerlendirerek tekrar bir araya gelme. Avrupa Birliği'nden daha ileri bir Türk-İslam Birliği oluşturma. Yani o ruhu, kardeşlik, barış, birlik ruhunu tekrardan canlandırmaya matuf.
Evet, yani orada o artık söylediğinizin politik arka planları çerçevesinde bir takım teşebbüsler olsun istiyor insan ama artık toplumlar öyle bir ayrıldılar, öyle parçalandılar ki Balkanlar ayrı bir kıta gibi duruyor yani. Oysa Osmanlı'nın orada hala 500 küsür yıldır hükümran olan Osmanlı'nın orada hala kokusu var. Hala etinden kemiğinden parçalar var yani. Hala kültüründen izler var. Hala bizim kardeşimiz, arkadaşımız diyebileceğimiz insanlar, aileler var. Kültür etkileri var orada. Ama şunu gördük biz. Osmanlı oraya girdiği zaman her şehri bir dersaadet çapında imar etmek çabasına girişmiş. Dersaadet İstanbul malum. Çok yatırım yapmış. Evliya Çelebi'nin hatıralarından yazdıklarından hareket ettiğimiz zaman pek çok yerde 200-250'ye yakın yollar yapmış, hamamlar yapmış, hanlar yapmış, bedestenler yapmış, camiler yapmış, dergahlar yapmış, orada alışveriş merkezleri yapmış. Şimdi gidip baktığınızda o çağdaş batının çoğunu böyle azgın bir boğa gibi parçaladığını, yok ettiğini, birkaç camiyi de kiliseye döndürdüğünü görüyorsunuz yani. Hiçbiri yok.
Bosna'ya gittim ben. Bosna'da bizim bir ilimiz gibi Bosna. Yani o zaten savaştan sonra da biz imar etmişiz. İşte Mostar Köprüsü gibi benzer birçok yapıları da bizim Tika yazıyor orada da yani. Türkiye yani her yerde orada yine ruhunu göstermiş. Yani böyle bir öncü olma ruhunu. Yani birlik, beraberlik, dayanışma kültürünü her yerde gösteriyor. İnşallah önümüzdeki zamanda da bizim duamız, niyetimiz, gayretimiz hem sevgi ortamı oluşsun, hem barış olsun, kan dursun, kardeşlik hakim olsun. Bunun için yani kültürel anlamda sizin de bir alanda yaptığınız gibi o şekilde gayret etmek. İnşallah bu konuşmalarımızın da, bu sohbetimizin de bu yönden de faydaları olur sanatla birlikte. Eğer bir son sözünüz varsa programı kapatmadan evvel alayım Mesut abi inşallah.
Güzel dileklerimizi söyleyelim yani. Hem ülkemiz için hem insanımız için. Yani.
Biz de size çalışmalarınızda inşallah başarılar diliyoruz Mesut abi. Yeni güzel projelerle de bir an önce tekrar sizi inşallah kanalımızda da görmek istiyoruz. Gündemde de inşallah tekrar hak ettiğiniz değeri bulmasını talep ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, gönlümüze sağlık.
Allah razı olsun.
Efendim programımızın sonuna geldik. Yeni bir Hayata Dair programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.